Ayrım 19. Sayfa 189. Saat 11.30 sularında telefonun sesine uyandım. Jiji her zamanki gibi battaniyeyi üstüne çekti ve gözünü bile açmadı. Doktor Small, ben Yusule'ye çağrı operatörüyüm. Hattımda Tarzan Atıp merkezi var. Size bağlıyorum. Tamam dedim sessizce, yanımdaki uyuyan prensesi uyandırmamak için. Merhaba, ben John Patterson. Tarzan acil servis doktoruyum. Yanımda hastalarınızdan biri var. Jason Riley. Bu akşam ani gelişen körlükle hastaneye başvurdu. Birazdan tomografisi çekilecek ve lipi testi yapılacak. Ama kendisi sizin gelmeniz konusunda ısrarcı. Anne babası burada ve aile epey telaşa kapılmış durumda. Tarzan Atıp merkezi Sherman Oaks'taki evime yakındı. Yarım saat sonra orada olacağımı söyleyin onlara. Boston'daki ihtisasımdan bu yana gecenin bir vakti uyanıp acil servise gitme zevkini tadamamıştım. Doğrusu hiç de özlemiyordum. Üstüme bir kot, bir tişört geçirip beyaz gömleğimi aldım ve Gigi'ye bir not bıraktım. Gece yarısı tenha, Ventura Boulevard'da arabamla ilerlerken Jason için kaygılanıp durdum. Bana geldiğinde iyiydi, şimdi kör mü olmuştu? İnme için yaşı çok gençti. Gerçi bilateral retina dekolmanı da olabilirdi. Belki kafasını çarpmıştı veya bir kaza geçirmişti. Peterson tomografi ve lipi yaptırıyorsa bir enfeksiyon ya da tümörden şüphelenmiş olmalıydı. Seansın nasıl bittiğini düşününce Jason'ın beni istemesine şaşırmıştım doğrusu. Acil servisin otoparkına arabamı park ettim. Koşarak ambulans girişinden içeri girdim. Bekleme odasında yaşlıca bir çift gördüm. Adam sağ tarafındaki felçten dolayı tekerlekli sandalyedeydi. Karısı ona içecek bir şeyler veriyordu. Bir başka aile kolunu tutarak acıyla kıvranan bir kızı yatıştırmaya çalışıyordu. Arka tarafta orta yaşlardan bir çiftin tartıştığını gördüm. Adam Jason'ın ihtiyar hali gibiydi. Kumral ve minyon kadınsı ağlıyor, mendille gözlerini siliyordu. Doğruca koridorun sonundaki hemşire bölümüne gittim. Doktor Peterson yanıma geldi. Gençti, büyük ihtimalle asistan doktordu ve bu yerel hastanenin acil servisinde ek iş yapıyordu. Geldiğiniz için teşekkürler. Hastanızın morali bayağı bozuktu ama annesinin durumu daha da kötü dedi. Nefese kesilecek sandım. Sakinleşsin diye 5 mg Valium verdim. Jason nasıl? Aslında görme kabiliyetini etkileyecek herhangi bir organik sorun bulamadık. O yüzden de psikolojik olabileceğini düşünüyoruz. Kendisi koridorun sonundaki odada. Peterson bana hasta çizelgesini uzattıktan sonra sıradaki hastayı almak için bekleme odasına doğru yöneldim. Ben çizelgeye göz atarak Jason'ın odasına yürüdüm. Testlerin hepsi gerçekten de negatifti. Çizelgeyi okurken acil servisin doktorlarının tedavi ettikleri hastalar hakkında çok az şey bildikleri halde onları nasıl ölümcül olabilecek durumlardan kurtardıklarını düşündüm. Jason üzerinde hastane önlüğüyle sedyede uzanıyordu. Gözleri kapalıydı. Jason, ben Doktor Small. Tanrı'ya şükür dedi. Nihayet bana inanacak biri geldi. Hiçbir şey göremiyorum ama kimse bana nedenini söylemiyor. Her şeyi gayet iyi görürken bir anda kör oluverdim. Jason gözleri neden kapalı tutuyorsun? Fark etmez ki. Kapasam da açsam da bir şey göremiyorum. Dur, ben bir şey deneyeyim dedim. Derin bir nefes al ve gevşe. Ben şimdi göz kapaklarını kaldıracağım. Baş parmaklarımı Jason'ın kaşlarının üstüne koydum ve göz kapaklarını yavaşça çektim. Ben çekerken o gözlerini öyle sıkı yummaya çalıştı ki bütün yüzü buruştu. Çok tuhaf bir durumdu bu. Ben gözlerini açmaya çalıştıkça o sıkıca kapatıyordu. Peterson'ın çıkarımı muhtemelen doğruydu. Jason'ın ani körlüğünün organik bir nedeni yok gibi görünüyordu. Yoksa neden gözünü açma çabalarıma direnecekti ki? Jason, görme kabiliyetini yitirmeden hemen önce neler olmuştu hatırlıyor musun? Evet, babama Berkeley'ye gitmeye, felsefe doktorası yapmaya karar verdiğimi söyledim. Gördünüz mü? Hiç de korkmadım onunla yüzleşmekten. Baban ne dedi? Dedim. Tam olarak hatırlamıyorum. Tek bildiğim aniden görememeye başladım ve paniklediğim. Ardından herkes bağırmaya başladı. Babam beni numara yapmakla suçladı. Ama annem hastaneye gitmemiz için ısrar etti. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Korkuyorum. Göremiyorum sonuçta. Doktorlar hiçbir şey bulamadı. Şu Doktor Peterson da bana inanmıyor. Siz inanıyorsunuz değil mi Doktor Small? Jason, göremediğine inanıyorum ve sana yardım edeceğim. Şimdi gidip doktorla ve ailenle birkaç dakika konuşacağım. Sonra geri geleceğim. Bekleme odasına gittim. Arka tarafta tedirginlik içinde oturan çift dışında kimse kalmamıştı. Bay ve Bayan Riley beklentiyle kaşlarını kaldırdılar. Evet dedi Bayan Riley. Ben Doktor Small, oğlunuzun psikiyatristiyim. Bay Riley ayağa kalkarak elimi sıktı. Buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu olay başladığı anda her şeyin Jason'ın kafasında olup bittiğini anladım ben. Nereden anladın ki dedi Ruth Riley. Adam karısına döndü. Gözleri kapalı da ondan anladım. Numara yapıyor. Kesin olarak bilemezsiniz ki Ellen dedi. Ruth. Onu savunma Ruth. Bakalım psikiyatri ne düşünüyor. Henüz emin değilim dedim. Ama görme kabiliyetini yitirmeden hemen önce neler olduğunu bilsem iyi olacak. Elorali tekrar yerine oturdu. Jason konuşmak için çalışma odama gelmişti. Konuşmamız en sonunda onun mezuniyetten sonra ne yapacağı konusunda hararetli bir tartışmaya dönüştü. Ne kadar hararetli dedim. Tartışmayı Jason başlattı. İyice şişinmişti. Hangi okula gideceğine kendisinin karar verdiğini söyledi. Ne zamandan beri onun kararı oluyorsa bu artık. O mu ödüyor ki parasını? Hem önceden anlaşmıştık. Loyola Hukuk Fakültesine gidecekti. Ruth kelimelerin üstüne basarak konuştu. Alan, bu onun kararı. Sonsuza dek yönetemezsin çocuğu. Robert değil o. Alan koltuğun kenarına vurdu. Robert'i ne diye karıştırıyorsun şimdi? Hiçbir ilgisi yok bu konu. Araya girdim. Jason'ı görememeye başlamadan hemen önce neler olduğunu anlatırsanız bize faydası olabilir. Alan koltuğun kollarını sıkı sıkı kavrayarak derin bir nefes aldı. Yılda 40 bin dolar maaşla kıçının üstünde oturup ders versin diye onu felsefe okuyacağı bir hippie okuluna göndermeyeceğimi söyledim. Tüm sakin olma çabalarına rağmen sesi yükseliyor, yüzü kızarıyordu. Ruth kocasının kolunu okşadı. Alan, sakin ol, kalbine yüklenme. Sonra da bana dönerek, Doktor Bey, ikisi öyle bağırarak kavga ediyorlardı ki koşarak mutfaktan geldim. Oğlum hiç o kadar kızgın görmemiştim. Yumruklarını kaldırdı. Neredeyse öz babasına vuracaktı. Sonra aniden yüzünü tuttu ve göremiyorum diye çığlıklar atmaya başladı. Kulağa çok ürkütücü geliyor. Alan, sen de böyle mi hatırlıyorsun dedim. Sayılır. Ama şunu söyleyeyim, o serseri bana yumruk atmaya kalksa, sızka kıçına yerde tekmeyi. Saçmalama Alan, senden güçlü o. Hem sen ona hiçbir zaman el kaldırmadın. Bundan sonra da kaldırmayacaksın. Jason'ın anne babasını dinlerken, Riley'lerin nasıl bu noktaya geldiği konusunda kendi teoremi oluşturmaya başladım. Jason'ın saplantılı ve kontrol ihtiyacı yıllar içinde öfkesini, özellikle de babasına yönelik öfkesini denetim altına almasını sağlamıştı. Hukuk fakültesine gitmek yerine doktora yapma kararı aslında sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir başkaldırı eylemi, hayatı boyunca onu hükmetmiş olan babasına yönelik öfkenin bir ifadesiydi. Saplantılı, kontrolcü bireyler çoğunlukla öfkeyi doğrudan ifade etmekten kaçınır. Çünkü bunun tehlikeli olduğunu ve taşkınlığa dönüşebileceğini hissederler. Jason da babasıyla tartışması kızıştığını böyle hissetmiş olabilirdi. En sonunda babasıyla yüzleşip içinde biriktirdiği öfkeyi boşaltınca babasına fiziksel zarar vermenin işine gelmişti ki bu da kabul edilebilir bir şey değildi. En azından bilinç dışı bir düzeyde. Kendisine engel olabilmek için zihni Jason'ın kör olduğuna inandırmıştı. Bu sayede yumruk atıp babasını incitemeyecekti. Anladığım kadarıyla Jason babasına yumruk atmamak için histerik körlük yaşıyordu. Klasik histerik dönüşüm semptomlarında akıl, rahatsızlık verici ve kabul edilemez duygu ve düşünceleri bastırarak onları fiziksel semptomlara dönüştürür. Fiziksel semptomların hem birincil hem de ikincil kazancı vardır. Birincil kazanç bir çatışmadan veya duygudan kaçınmaktır. Jason da babasına vurmaktan ve o eylemin acı verici sonuçlarından kaçınmıştı. Histerik semptomun ikinci kazancı ise hastanın histerik hastalık sonucu toplayacağı ilgi ve yaşayacağı rahatlık. Dönüşüm histerisiyle bağlantılı hem birincil hem de ikincil kazançlar fiziksel semptomları güçlendirme, kimi zaman aylarca ya da yıllarca devamlıklarını sağlama işlevi görür. İster psikolojik ister fiziksel bir köken olsun pek çok akıt başlangıçlı hastalıkta hızlı müdahale en etkili yöntemdir ve kronik problemlerin ortaya çıkışını önleyebilir. Teorim doğruysa Jason'ın babasının öyle öfkesini bilinçli olarak kabullenmesine ve fiziksel şiddet olmadan ifade etmesine yardımcı olmam gerekiyordu. Öfkeyi ifade etmek onu zehirden arındıracak, öfkeyi daha az tehlikeli hale getirecek ve histerik körlüğün birincil kazancını ortadan kaldıracaktı. Yapılacak en iyi şeyin Riley'leri bir odaya toplayıp sorunla yüzleşmelerini sağlamak olduğunu düşündüm. Sabahın bir aile seansı için sıra dışı bir zamandı. Ama kilit oyuncuların hepsi buradaydı ve benim için de bir aciliyet hissi vardı. Hep birlikte Jason'ın sedyesinin etrafına sandalyelerimizi çektik ve ben de onu iğret aile toplantısına hazırlamak için dik oturacağı bir pozisyona getirdim. Biliyorum, vakit geç oldu ve herkes yorgun ama Jason'ın bu gece görme kabiliyetini neden kaybettiği konusunda konuşmamız gerekiyor dedim. Demek testlerin sonuçları pozitif çıktı dedi Jason. Ruth hemen atladı. Gördün mü Alan, her şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. O konuda haklısınız Bayan Riley dedim. Ancak test sonuçları negatif. Nasıl yani dedi Ruth. Jason'ın göremediği doğru ama onu kör eden şey zihin, fiziksel bir şey değil, zihni yapıyor bunu. Alan devreye girdi. Demek her şey kafasındaymış işte. Hemen kurtulabilirsin bundan oğlum. Aç şu gözlerini. O kadar kolay değil Bay Riley dedim. Jason'ın körlüğünün anahtarı zihninin ona bunu neden yaptırdığında yatıyor. Anlayamadım dedi Alan. Jason'ı da konuşmaya dahil etmek istiyordum. Bu yüzden sonraki sorumu ona hitap edecek şekilde biçimlendirdim. Bu fiziksel rahatsızlıkla dikkatinin dağılması Jason için ne gibi bir amaca hizmet edebilir? Jason beklediğim gibi tepki verdi. Nereye varmak istediğinizi anladım galiba Doktor Small. Teoriniz nedir? Stratejim Jason'ın babasına olan öfkesini güvenli bir biçimde ifade etmesini sağlamaktı. Aslında neden kör olduğunu anlaması şart değildi ama artık o yola girmiştik ve bu yöntem onun entelektüel savunmalarına hitap etmişti. Jason, sen hayatının önemli bir bölümünde babana karşı öfke duydun ama bunu ifade edecek bir yolun yoktu. Babanın seni kontrol etmeye çalışmasını içerliyorsun. Çok saçma diye çıkıştı Alan. Sessiz ol Alan dedi Ruth. Bırak doktor sözünü bitirsin. Devam ettim. Ben babanın seni sevdiğine ve senin için en iyisini istediğine inanıyorum. Ancak ikinizin olaylara bakışı farklı ve ikiniz için de büyük sorun duygularınız hakkında konuşmaktan kaçınmanız. Konuşmayı öğrenebilseniz vurma ihtiyacı hissetmezdiniz ve bir güven hissi duyardınız. Enteresan bir hipotez Doktor Simo. Ama nasıl kanıtlayacaksınız dedi Jason. Yanıt vermeme fırsat kalmadan Alan araya girdi. O kanıtın sorumluluğu senin üzerinde oğlum. Açsana lanet olası gözlerini. Alan'ın yorumunu duymazdan geldim. Jason, gel seni de şunu deneyelim. Baban ona ne kadar kızdığını söyle. Kimsenin canı yanmayacak. Ben bunu sağlamak için buradayım. Jason güldü. O zaman bir ömür görmezden gelinip yönetildiğimi, sonra da ölen ağabeyimin yerini almaya zorlandığımı anlatmam lazım. Jason, hangi cüretle böyle dersin diye çıkıştı Ruth. Doğru da o yüzden diyorum anne. Babam da bunu biliyor. Benim bildiğim bir şey varsa o da senin Robert'ın yarısı kadar adam olamadığındır. Gördünüz mü Doktor Small? İşte tam da bundan bahsediyorum dedi Jason. Elin başını iki yana salladı. Akıl doktoruna benim hakkımda ne anlatırsan anlat. Ben sana mümkün olan en iyi hayatı sağlamaya çalıştım. Eminim öyledir Bay Riley dedim. Ancak Jason ile aranızda geçen bir ilişki kurmadan önce Robert'ın ölümünün kederini yaşamanız gerekiyor. Bana kederden bahsetmeyin. Oğlan öldüğünde geleceğimi yitirdim ben. Ama hala başka bir oğlunuz, başka bir geleceğiniz var dedim. Onu biliyorum ama Robert muhteşem bir oğlandı. Aramızda özel bir bağ vardı. Bana gençliğimi hatırlatırdı. Hafta sonlarında benimle işe gelirdi. Oturup davaları tartışırdık. Yaşasa benden daha iyi bir avukat olurdu. Artık öfkeyle değil, hüzünle anlatıyordu anılarını. Sonra bir an duraksadı. Onun için her şeyi yaptım. Her şeyi verdim ona. Neden aldım ki o lanet olası spor arabayı? Alan, kendini Robert'ın ölümünden sorumlu mu tutuyorsun dedim. Alan başını öne eğdi. Gözlerini elleriyle kapadı. Ruth da hıçkırmaya başladı. Bir saniye dedi Jason. Robert sarhoş bir şoför öldürmemiş miydi? O hikayeyi seni korumak için uydurduk dedi Ruth. Ne diyorsunuz siz dedi Jason. Babası önüne baktı. İçkili olan Robert'tı. Kendisi ağaca çarptı. Jason sedyeden fırladığı gibi gözlerini babasına dikti. Bunca yıldır bana yalan mı söylediniz yani? Ağabeyinden nefret etmeni istemedik. Ah tabii ya, onun yerine benim oğlumu ve sizden nefret ederek büyümemi istediniz. Haksızlık ediyorsun dedi Ruth. Seni seviyoruz biz. Ayrıca babandan nefret edebileceğini de hiç inanmıyorum. Jason yüzü öfkeden borardı. Bu arada gözlerini de sonuna kadar açmıştı. Gayet iyi görüyor gibi bir hali vardı. Jason, şu an babanı görebiliyor musun dedim. Jason bana baktı. Evet, nihayet. Babasına döndü. Ama hala öfkeden kuduruyorum. Görüyorsun canım benim dedi Ruth heyecanla. Tanrı'ya şükürler olsun. Önemli olan da bu zaten. Ne olur artık sinirlenme. Rahat bırak onu Ruth. Kızmak da haklı. Yalan söylememeliydik. Hem ben Robert'ı o kadar zorlamış olmasam, o kadar baskı yapmasam hala hayatta olabilirdi. Jason muhtemelen babasına olan öfkesini kelimelere döktüğü anda kör olma yönündeki psikolojik ihtiyacından kurtulmuştu. Acil aile terapisi mucizevi bir konuşma körüne dönüşmüş gibiydi. Ama seansın bitişinden sonra Jason gözlerini yine sımsıkı kapadı ve görememeye başladı. Onu üsleyip psikiyatri bölümünde yatan hasta birimine sevk ettim. Ve sonraki iki hafta boyunca aile seanslarını hastanede devam ettik. Jason'ın babası sonunda yelkenleri suya indirdi ve kariyer tercihi ne olursa olsun Jason'ı destekleyeceğini söyledi. Jason'ın psikosomatik körlüğü de yavaş yavaş tamamen kayboldu. Jason taburcu olduktan sonra da benimle haftalık terapilere devam etti. İsterik körlük olayından birkaç ay sonra randevusuna biraz geç kalarak ofisime girdi ki ben bunu onun kaydettiği birkaç ilerlemeden biri olarak yorumladım. Geç kaldığı için özür diledikten sonra eşyalarını her zamanki gibi yan yana dizdi. Bugünlerde ailenle aran nasıl dedim. Babam hala her konuşmayı yönetmek istiyor. Ben de onu görmezden gelmeye devam ediyorum. Tipik bir insanlık hali ikilemi işte. Kaşlarımı kaldırdım. Tipik insanlık hali mi Jason? Kafandan çık da duyguların hakkında konuş. Güldü. Tamam. Dün gece Cumhuriyetçi nutuklarından birini çekerek yine gıcık etti beni. Jason hala obsesif ve kontrolcüydü ama eskisi kadar değil. Ayrıca terapide de ilerleme kaydetmişti. Uygularından kaçınmak için düşünselleştirmeye başvurduğu zaman bunu artık fark ediyordu. Ailesiyle ilişkisi daha iyiydi. Kendini savunabiliyor, duygularını kelimelerle ifade edebiliyordu. Bu yüzden de duygularını eyleme dökme ihtiyacını daha az duyuyordu. Nihayetinde bana bir antidepresan deneyecek kadar güvenmeye başladı ve antidepresan da saplantısını azalttı. Seni kızdırdığı zamanlarda babanla konuşman giderek kolaylaşıyor mu? Evet, kolaylaşıyor sanırım. Sence ne değişti dedim. Baştan beri ona bu kadar kızdığım için bende bir terslik olduğunu düşünüyordum. Ama o gece hastanede yalan söylediğini ve yanıldığını itiraf ettiğinde babam benim için sadece bir insana dönüştü. Yabancı biri olmaktan çıktı. Babam oldu. Kusursuz olmayan, hatasız olmayan biri. Sadece benim babam. Süper bir şeydi bu. Tam bu meselenin derinine inmeye hazırlanıyordum ki Jason konuyu değiştirdi. Bu arada okulda harika gidiyor. Öyle mi? Almaya çalıştığın o yeni ders ne oldu dedim. Ha, haksız fiil mi dedi. Aldım sonunda. Hocamız muhteşem biri. Parantez içinde İngilizce'de haksız fiil anlamındaki tortus'un Latince kökeninin sapkın olduğunu biliyor muydunuz? Öyle mi dedim. İlginç. Karar alma süreçlerinin ardında yatan hukuki mantığı araştırıyoruz. Bayılıyorum bu konuya. Jason babasının kendisine karışmasından doğan öfkesiyle hesaplaştıktan sonra felsefe doktorası yapma kararının kısmen babasına başkaldırma amaçlı olduğunu fark etti. Babası geri çekilince aslında hukuka ilgi duyduğunu ve kendisini felsefeye çeken entelektüel merakın aynısını hukuka da duyduğunu keşfetti. Tabii Riley ile Lilisi'nin ortak olmak yerine kamu avukatı olmak yine de günün birinde babasını hüsrana uğratabilir. Bir vaka olarak Jason düşündüğümde terapi sürecinde onun için belki de en güçlü anın babasının Robert'ın ölümüne ilişkin vicdan azabıyla yüzleşmesini izlediği an olduğu sonucuna varıyorum. Jason naneyi görme kaybı hayatını felce uğratan kronik bir engelliye dönüşmek yerine gerçek hisleri hakkında konuşmasını ve ailesine yakınlaşmasını sağlayan bir fırsata dönüşmüştü. Jason psikoterapiye ve antidepresanlara birkaç yıl daha devam etti ve ilerleme gösterdi. Ama kökleri derinlere inen pek çok obsesif kompulsif yanı varlığını sürdürdü. Histerik körlük ender rastlanan tıbbi bir durum olsa da Jason'ın nöbetini tetikleyen çatışma ve duygular ender değildir. Bir ilişkiyi sürdürebilmek için öfkemizi tutup kendimizi ifade etmekten kaçındığımız zamanlar az mıdır? Peki ya canı istediğinde öfkesini salıveren insanlar? Kimilerinin bu davranışı yanına kâr kalır, bir bedel ödemez. Kimileri de öfkesini kontrol altında tutmaya yönelip acı çeker. Bazıları ise öfkeyi ifade etmenin sağlıklı bir yolunu bulur. Jason'ın özgür irade konusundaki sorusuna hal derin bir soruydu. Hepimizin özgür iradesi vardır ama ancak gözlerimizi geçmişimizin ve bugünümüzün gerçeklerini açtığımız zaman özgür iradeden olabildiğince yararlanırız.